Sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz hepinize. Foncu'ya hoş geldiniz. Bu sponsorlu yayınımızda konuklarımız Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz ve Ata Portföy Fon Yöneticisi Ali Gökçen bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler davet
için. Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet sevgili izleyicilerimiz, başlığımızda atmıştık zaten, kritik bir haftaya giriyoruz demiştik. Önümüzdeki hafta hem Amerika tarafından TÜFE verisi gelecek ki çok önemli bir veri, hem de Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız 14 Aralık tarihinde. Bizim tarafta ise pazartesi günü, yani yarın açıklanacak olan cari işlemler dengesi var. Geçtiğimiz hafta dış ticaret dengesini almıştık öncü veri olarak ve burada cari işlemler açımız nereye kadar gidebilir? Bununla ilgili de konuşuyor olacağız. Aynı zamanda Ata Portföy konuğumuz olduğu için Ata Portföy'ün fonlarla ilgili sorularınızı da yönlendirebilirsiniz. Bu programımızda Ata Portföy'ün yeni çıkartmış olduğu RTG kodlu Ata Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fonu ile ilgili de Mehmet Bey'e ve Ali Bey'e sorularımızı soracağız. Sizlerin sorularını da kendilerine yönlendireceğiz. Ben şimdi öncelikle Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Bir piyasalarla başlayalım. Mehmet Bey, küresel taraftan geçtiğimiz hafta Amerika tarafından üretici fiyat endeksi verisi geldi. Beklentilerin çok az üzerinde, yani beklenti 7.2 idi yıllık bazda, 7.4 geldi. Ama aylar bazında artık üretici fiyatlarında düştüğünü görüyoruz. Ekim'de açıklanan rakam 8.1'di. TÜFE de düşmüştü, yani onu da 7.7 olarak almıştık Ekim ayında. Şimdi onu da göreceğiz, Kasım ayında, özür dilerim. Sizin Fed'in bundan sonraki politikasıyla ilgili beklentileriniz nelerdir? Bu hafta açıklanacak olan faiz kararı piyasanın beklendiği gibi 50 bas puan olur mu? Ve bundan sonrası nasıl adımlar atar? Ben bu konuda görüşlerinizi rica edeceğim.
Bu konuyu biz de yakından takip ediyoruz. Çünkü artık iki tane global yatırım yapan fonumuz var. Ve Amerika dataları bizi de etkiliyor. Amerika'da enflasyonun düşmeye başladığını biz önce işaretlerini aldık, görüyoruz. Ama bir iki datayla daha bunu teyit etmemiz gerekiyor. Fed de öyle davranıyor. Yani sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek istiyor. Yani faiz artışlarını azaltma sinyali verdi ama bir enflasyon datasıyla da bunu teyit etmek istiyor. Sizin dediğiniz gibi üretici fiyatları aslında beklentiye paralel geldi. Yani çok da bozuk gelmedi bana göre. Ama asıl önemlisi tüketici enflasyonu. Geçen ay iyi gelmişti, beklenenden düşük gelmişti. Bir ay daha düşük gelirse, ki bugün Biden'ın bir açıklaması vardı, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi Twitter'da. İşte benzin fiyatları son bir hafta, son bir ay, son bir yıldır hep böyle düşüş gösteriyor diye politik bir açıklama, sonuçta datalarla açıklamış. Yani Amerika'da enflasyonun aslında düşmeye başladığını çok farklı şeylerle biz görmeye başladık. Bu şu açıdan önemli. Bir kere dolar endeksi düşüyor. 105'in altında biliyorsunuz. 115'lere kadar çıkmıştı. Yani %10'a yakın orada bir düşüş var. Bu önemli bir gelişmedir. Bunun devamı bütün dünya piyasaları açısından olumlu olacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler bundan olumlu etkilenecektir. Bir diğer olumlu etkilenecek alan da emtialar, özellikle kıymetli madenler. Burası da doların zayıflamasından olumlu etkilenecektir. Çünkü dolar bazında kote edilen emtialar, dolar düştüğü zaman bu sefer emtianın değeri yükseliyor. Orada öyle bir denge var. Negatif bir korelasyon var yani. Bunu altından da diğer emtialardan da görmek mümkün. Benim düşüncem bu enflasyonu ben de merakla bekliyorum ama Fed yine de 50 bas puanı artışını yapacaktır. Orada işte 5-5.5'a kadar faizi çekmesi bekleniyor. Yani faize karşı, enflasyona karşı uzun yıllardır gevşek davrandığı için bu sefer gevşek davranmadığı mesajını vermek istiyor. Faiz artışlarını biraz fazla kaçırabilir. Yani o mesajı veriyorlar. Ama diğer taraftan Powell şu mesajı da verdi. Artık faiz artışlarını yavaşlatma noktasına geldik diye bir mesaj aldık. Dolayısıyla ben Aralık ayını dünya piyasaları açısından olumlu bekliyorum. Emtialara da olumlu yansıyacaktır. Düşüncem böyle bu konuyla ilgili.
Peki Mehmet Bey, şimdi dediniz hani birazcık da faiz artırımının şeyini kaçırabilir. Bu peki Amerika'nın resesyona girmesine birazcık daha hani bu arada bir hafif bir resesyon bekleniyor. Hep konuşulan bu. Daha hızlandırır mı? Daha şiddetli bir resesyona sebep olur mu bu kadar hani yüksek faizlerin olması? Hangar TV izleyicimiz de sormuş. Amerika resesyona girer mi diye.
Yani 2023'ün ortasına doğru girebilir beklentisi var ama beklenti şey bir resesyon. Böyle yumuşak bir resesyon. Çünkü çok iyi aslında yönetiyorlar süreci. Ekonomi resesyona düşmesin diye şey de var. Çok dikkatli de davranıyor Fed. Diğer taraftan Amerika ekonomisi sağlıklı. Yani finans sektörü sağlıklı. İş gücü piyasası gayet iyi. Dolayısıyla yaşanacak resesyon böyle piyasaları çok rahatsız edecek, bozacak bir resesyon değil. Kaldı ki piyasalar zaten bu sene başından beri düşüşünü yaptı. Yani bir resesyonu iskonte etti. Bunu en fazla da Nasdaq'tan anlıyoruz. Yani Nasdaq endeksi yaklaşık %30 değer kaybetti. S&P de %20'ye yakın değer kaybetti. En az Dow Jones değer kaybetti. Orada çünkü Amerika'nın en büyük 30 şirketi var. Orası daha iyi dayandı ama genel itibariyle Amerika'da borsaların düştüğünü, sadece borsadan değer kaybetmedi Amerikan yatırımcısı. Biliyorsunuz Amerika'da geleneksel bir %60-40 portföy vardır. Bireysel emeklilik dağılımı genelde 60-40 diye yapılır. Yani %60 hisse senedine %40 sabit getirili tahvile konulur. Ki genelde hisse ve tahvil birbirini dengeler. Birisi değer kaybettiğinde diğeri değer kazanır. Bu sene öyle olmadı. Yani uzun yıllardır ilk defa hem borsa değer kaybetti hem de tahviller değer kaybetti. Yani her iki taraftan da Amerikan yatırımcısı ciddi değer kaybetti, para kaybetti. Özellikle emeklilik planları. Dolayısıyla 2023 bunu bir ölçüde telafi edecek diye ben bekliyorum. Hem borsa değer kazanacak hem de tahvil faizleri bir yerde artık zirve yaptı gibi. Yani bayağı bir düzeltme yaptı. Düşünün tahvil faizleri %1'den %4'lere geldi sonuçta. Ben 2023'ün daha iyi olacağını düşünüyorum Amerika için.
Amerika tarafı. Peki ben Avrupa tarafını da çok merak ediyorum aslında. O tarafta daha ağır bir resesyon beklentisi var. Ali Bey de, Ali Gökçen de zannediyorum İngiltere'de değil mi Ali Bey? Ben evet. Ali Bey'e burada aslında Avrupa'yı biraz sormak istiyorum. Özellikle de tabii bizim hani ihracat partnerimiz olduğu için Avrupa çok önemli. Buradaki gelişmeler, buradaki bir hani sıkıntı, ekonomik sıkıntı bizi de oldukça etkileyecek gibi gözüküyor. Bir yandan da işte bizim dış ticaret açığımız da çok yüksek, 91 milyar doları buldu en geçen hafta gelen veriye göre. Siz hani Avrupa tarafını nasıl görüyorsunuz? İngiltere tabii ayrı bir case gibi gözüküyor ama biraz Avrupa'yı genel olarak anlatabilir misiniz? Onlarda faiz artışları devam edecek sanki.
İngiltere üzerinde, İngiltere'nin tabii var olan problemlerin üstüne bir de bir Brexit problemiyle uğraşıyor İngiltere ve hükümet değişiklikleri nedeniyle de bir politika oluşturma aşamasında problemler yaşandı. Ama Avrupa genelindeki en önemli problem enerji ulaşımı. Rusya Savaşı ile birlikte enerji konusunda büyük bir yapısal dönüşüme yapma zorunda kaldılar. Bununla ilgili problemler yaşanıyor ama önümüzdeki kış için Avrupa enerji planlarını şu an hazırlamış durumda. Ve aslında bu yapısal dönüşümü gerçekleştirmek için de kendisini zaman kazandı Avrupa ülkeleri. Fransa özelinde şu anda enerji üretiminde problemlerin çözüldüğünü görüyoruz. Almanya doğalgaz kaynakları için farklı alanlar, farklı ülkelerle çalışıyor. Zamanları var ve bu enerji problemini çözdükleri zaman aslında işlerin rayına oturabileceğini görüyoruz Avrupa'da. Ve genel olarak borsa performanslarına da baktığınız zaman Avrupa borsaları ve Avrupa ekonomik verileri aslında Amerika'nın bir türevidir. Amerika'yı takip eden bir ekonomi yapıları var. O açıdan Amerika'daki 2023 ile birlikte gelecek düzelme Avrupa'yı da olumlu etkileyecektir diye düşünüyoruz. Amerika için önem vereceğimiz bir öncü gösterge de parasal taban. parasal tabanda bir daralma görüyoruz ve bunun enflasyonun öncü gösterge olduğunu düşünebiliriz. Enflasyonun düşmesiyle birlikte Amerika ve Avrupa içinde bence 2023 olumlu bir yıl olacak.
Avrupa ile ilgili bir şey ekleyeceğim müsaadenizle. Güzel bir tesadüf. Bugün BBVA CEO'su Onur Genç. Biliyorsunuz garantinin sahibi olan BBVA'nın CEO'su bir Türk. Hatta Türkiye Eğitim Vakfı bursiyeri oradan arkadaşımız. Boğaziçi Elektronik'ten de sonuçta arkadaşımız. Onun açıklaması bugün TEV grubunda paylaşıldı da ben de okumak istiyorum. Şöyle demiş Onur. Avrupa'da faizler bugün %1,5. Aralık 2023 için faizlerin 3 yatırım bankasıyla konuştuk diyor tahminlerini almak için. Bir tanesi %2 dedi, bir tanesi %3 dedi, bir tanesi %4 dedi. Yani Avrupa'da faizlerin 2, 3 veya 4'e kadar çıkacağı tahmin etmiş 3 değişik yatırım bankası. Neden hepsi farklı söylüyor? Çünkü enflasyonun ne kadar ve ne hızla aşağıya inebileceğini kimse kestiremiyor. Çok ciddi bir şey var diyor. Enflasyon belirsizliği var Avrupa'da ve bankacılar dahi şeyi kestiremiyorlar. Avrupa'da enflasyon nereye gidiyor? ECB'nin faiz artışları bunun önünü alabilecek mi? Amerika ile kıyasladığımız zaman Amerika'da resim biraz daha netleşmeye başladı ama Avrupa'da maalesef resim net değil ki Onur Genç'in açıklamaları da buna işaret ediyor. Bugün Sözcü gazetesinde çıkan bir haber bu. Bence önemli. Çünkü BBVA Avrupa'nın en önemli, en iyi yönetilen bankalarından biri. Açıklamayı yapan da bir Türk ve bir arkadaşımız olunca Onur Genç, ben paylaşmak istedim. Avrupa'da evet, görüntü böyle yani Onur'un bakış açısıyla.
Evet. Evet, yani Avrupa aslında kışın da işte biraz daha yumuşak geçmesi, değil mi? Bir şansı da yardım etti bir yandan. İşte Rusya-Ukrayna savaşından çok daha fazla etkilenecek diye beklerken orayı birazcık daha böyle yavaş geçebildiler. Ama tabii Avrupa'da da çok farklı ülkeler, farklı ekonomik koşullar nedeniyle hani bir araya gelmekte de zorlanıyorlar anladığımız kadarıyla. Oradaki faiz artırımlarında o nedenle de sorunlar oluyor. Peki Mehmet Bey, ben size bu Rusya petrolüyle ilgili bir soru yönlendirmek istiyorum. Atilla Bey'in sorusu, Atilla Şener. Rusya petrolü altın karşılığında satmak istemesi ve ABD ile görüşmelerin olduğu haberleri var diyor. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Bir süredir hani böyle bir söylenti var aslında, Rusya petrolü altın karşılığında satacak diye. Bir de işte bugün hani gelen haberler, bu Rus tankerlerinin bizim boğazlarımızda bekletiliyor olması. Yani bunların hepsi acaba petrol üzerinde nasıl bir etkiye sebep olur? Her ne kadar petrolün çok hani volatil olduğunu bilsek de işte bir aşağı bir yukarı, hem talep yönlü faktörler hem arz yönlü faktörler çok oynaklığa sebep oluyor petrol üzerinde. Sizin bu konudaki hani genel görüşünüz nedir?
Yani petrolün fiyatını tahmin etmek bence mümkün değil. Nasıl ki euro doları kimse tahmin edemez. Petrol de öyle. Yani sadece ekonomik koşullar değil, siyasi koşullar da çok etkiliyor. Ama bence bunlardan daha önemlisi global büyümenin azalması. Yani petrolün fiyatı azalma eğiliminde global büyüme de azalıyor. Yani bir talep azalışı söz konusu. Bence bu daha önemli. Fakat Çin'in de açılması bunu dengeleyebilir. Yani Çin'de korona tedbirleri hala gevşetilmiş değil ama artık bir gevşetilme sürecine geldi. Çinliler çok ciddi seyahat talebi gösterebilirler. Yani çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla o petrol talebini biraz arttırabilir ama kışın değil, bence bahar aylarıyla birlikte. Yani bizim boğazlardan petrol ne kadar geçiyor, altın karşılığı almak gibi konular biraz mikro konular. Yani büyük denklemi çok fazla değiştireceğini ben düşünmüyorum. Altın karşılığı satmak, ben bu konuda bir yorum okumadım açıkçası ama zannetmiyorum. Yani bu Rus petrolüne belli bir sınır getiriliyor ya şeyde.
Tavan
fiyat getiriliyor. Onu aşacak bir mekanizmaya izin vereceklerini zannetmiyorum. Kaldı ki bugün Türkiye'ye de uyarı geldi. Avrupa Birliği'nden farkındasınız belki. Rusya'ya olan yaptırımların aşılması, yani etrafından dolaşılması konusunda bir uyarı geldi. Zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Altınla alınsın, dolarla değil de altınla alınsın. Bir şey fark etmiyoruz.
Evet. Peki gelelim şimdi bizim borsaya Mehmet Bey. Borsamız epeyce bir yol aldı. Sene başından beri baktığımızda getiriler müthiş. Hisse senetleri öyle. Fonlar da, hisse senedi fonları da güzel gidiyor. Yani hep söylediğimiz başka alternatif bir yatırım aracı olmaması da yatırımcıları bu tarafa doğru çekiyor. Her hafta, her ay çok sayıda yerli yatırımcı borsaya giriyor. Hisse senetlerini alıyor. Bunları biliyoruz. Siz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de sizle yayın öncesinde de konuştuk. Birkaç tane tweet atılmış şeyde, Twitter'da bu konuyla ilgili. Hani oradaki yorumlarınızı rica edeceğim.
Ya borsa çok ciddi prim yapınca dikkatler, projektörler oraya döndü. Acaba gereğinden fazla mı yükseldi? Çökebilir mi? Ki o tür yorumlar var. Bir kere ben bu yorumları doğru bulmuyorum. Kimse piyasayı tahmin etmeye çalışmasın. Yani title'ınız ne olursa olsun, ben dahil, borsanın ne olacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla biliyormuş gibi tahminler yapmayın derim. Yani 30 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak. Şöyle söyleyeyim, bu sene Türkiye borsasının böyle bir performans göstereceğini kimse beklemiyordu. Hatta bir sene önce burası çok kötü olacak diye hisse senedinden çıkan yatırımcılar oldu. Ciddi yatırımcılardan bahsediyorum. Dolayısıyla tam tersi bir gelişme oldu. Borsanın genelini tahmin konusunda çok mütevazi olmak gerektiğini ben yaşayarak öğrendim. Şimdi 5000'e gelmiş bir borsa, dediğiniz gibi dolar bazında %90 kazandırdı. Euro bazında %100'ün de üzerinde. Acaba pahalı mı değil mi? Evet, çok ciddi bir yerli yatırımcı ilgisi var. Neden dolayı? Çünkü sabit getirili de getiri bulamıyor. Dolar da yatay gidiyor ki yönetiliyor, yani açık konuşalım. Kendi dinamikleriyle değil de ekonomi yönetimi öyle tutmak istediği için öyle gidiyor. Bundan dolayı buraya bir yerli para yönelimi var. Hem fonlara, bireysel emeklilik, bireyler daha çok alım yapıyorlar. Ve bu da fiyatları borsayı yukarı itiyor. Şimdi burada bence önerilmesi gereken şey şudur. Borsa 5000'den yok 7000'e gidecek, yok 3000'e düşecek gibi aslında geçerliliği olmayan tahminlerle hareket etmek yerine portföyümüzde yüzde kaç hisse senedi olmalı gibi daha mantıklı bir soruya cevap vermeliyiz. Bizim önerimiz ata portföy olarak %35'tir. Ama belki biz bunu aşağıya çekeceğiz. Geçen ay çektik mesela, %40'tan 35'e çektik. Şimdi 35'ten belki 30'a çekeceğiz önümüzdeki ay. Yani yükseldikçe azaltmanın temkinli ve mantıklı hareket olduğuna biz de katılıyoruz. Ama bu şu demek değil. Biz borsada çöküş bekliyoruz, o yüzden hisseni de azaltıyoruz değil. Buna yeniden dengeleme denir portföyde. Portföyde yükselen varlığın ağırlığını azaltırsınız. Düşen varlığa geçirirsiniz. Yani bu pastayı yönetmektir, sepeti yönetmektir. Türk borsasından realize ettiğimiz karları da daha global, çünkü Nasdaq %30 bu sene düştü dedim ya, orası ucuz kaldı, geride kaldı. Nasdaq'tan hisse seçen robotik teknoloji fonumuza aktarıyoruz. Yani yatırımcılara onu öneriyoruz ve yatırımcıların çoğu da bunu mantıklı görüyorlar. Bu şekilde ben bakıyorum. Yoksa borsa şu olacak, bu olacak, düşecek, yok iki katına çıkacak gibi tahminlerin ben geçerli olduğunu veya amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum.
Anladım. Peki bir izleyicimiz Emre kardeş seçim sonrası için soruyor. Borsa ile ilgili öngörülerinizi. İki senaryo, ya iktidar kazanır veyahut da muhalefet kazanır. İki senaryo. Bu senaryolar için borsa ile ilgili beklentilerinizi merak ederler.
Şimdi siyasi denkleme dayalı tahmin yapmak iki kat daha yanlış olur. Çünkü evet, bir belirsizlik var. Ve seçime birkaç ay kala onun yansımalarını bence göreceğiz. Borsada bir patinaj, bir inişli çıkışlı bir seyir olabilir. Ama daha önemlisi şu. Şimdi enflasyon düşmeye başlayacak diye çok ciddi bir iddia var ortada. Ekonomide de bir yavaşlama var. Aralık ayı itibariyle. Enflasyonun yavaşlaması daha önemli bir konu. Yani enflasyon yavaşlarsa ekonomide bir şeylerin artık doğru yönde gittiğine dair bir işaret gelecek. 18 ay sonra bakın, 1,5 yıldır yükselen bir enflasyon geçen ay itibariyle hafifçe böyle aşağıya yön gösterdi. Önümüzdeki aylarda bu düşüş hızı artacak. Baz etkisiyle olsun, diğer etkilerle olsun. Bunun ben olumlu bir etkisini görebiliriz diye düşünüyorum. Yoksa biz bu tür şeylere daha çok bakmaya çalışıyoruz. Yani seçimin sonucu şu olur, ona göre hisse alalım, hisse satalım gibi bir yönlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü yanlış olur.
Evet. Şimdi ben sorularda gelmeye başladı. Özellikle RTG fonunuzla ilgili çok sayıda soru geliyor izleyicimizden. Ben önce bir hani girizgah yapmak istiyorum onların sorularını sormadan önce. Kasım başında kurduğunuz yeni bir fon, değişken fon türünde kurduğunuz RTG kodlu ata portföy robotik teknolojiler değişken fonu 60 milyonluk bir büyüklüğe ulaşmış cuma günü baktığımda ve 2631 yatırımcısı var şu anda içerisinde. Ben biraz bu fonun yatırım stratejisinden bahsetmenizi rica edeceğim. Ali Bey'e sözü verebilir miyim acaba?
Ali Bey. Tabii tabii. Yalnız düzeltme yapayım. 1600 değil 2600 yatırımcı.
Pardon, 2600. Tabii 2600. Ben belki buraya 2600 diye not almışım ama sürçülisan etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. 2600 yatırımcısı var. Evet. Buyurun Ali Bey. Biraz stratejisini anlatır mısınız fonun?
Tabii bu bizim ikinci global tematik fonumuz. Bu tematik fonları kurarken biz uzun vadeli küresel ekonomideki dönüşümlere ve megatrendlere yatırım imkanı sunmak istiyoruz. Bu fonda da yapay zeka ve robotik teknolojilerine yatırım yapan, bu konuda faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunuyoruz. Neden bunu seçtiğimizi sorarsanız, bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor ve bu teknolojik dönüşümün en temel noktasında yapay zeka ve robotik teknolojileri yer alıyor. Biz burada önümüzdeki dönemde global büyümenin de ötesinde çok yüksek bir büyüme potansiyeli sunacağına inandığımız şirketler bulunduğunu düşünüyoruz. Bu şirketlere dayalı bir portföy kurguladık. Fonumuz %70 oranında yabancı şirketler, global hisse senetleri ve ETF'lere yatırım yapacak. %30 oranında da Türk lirası cinsi, Türkiye'de kurulmuş yatırım fonları ya da Türkiye'deki hisse senetleri, Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yapacağız. Yine yapay zeka ve robotik faaliyet şirketleri, teknolojilerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacağız. Uzun vadede farklı araştırmalarda farklı beklentiler var ama ortalama olarak %26'lık bir yıllık büyüme potansiyeli öngörülüyor önümüzdeki 5 yıl için bu sektörde. Biz de yatırımcılarımıza bu konuda bir yatırım yapma imkanı sunmak istedik.
Evet. Peki Ali Bey, hangi tür yatırımcılara uygundur risk düzeyi olarak baktığımızda? Biraz daha yatırımcı profilini burada anlatabilir misiniz?
Tabii ağırlıklı olarak global hisse senetleri ve yerli hisse senetleri olduğu için yatırım riski anlamında biraz daha yüksek riskli bir fondur. Risk değerimiz 6. Bu fon için özellikle yatırımcılarımızın uzun vadeli bir öngörüyle hareket etmelerini ben öneriyorum. Nasdaq'taki değer kaybından bahsettik bu yıl. 2023 için beklentilerimiz pozitif olsa da önümüzdeki birkaç ay içinde belki bir volatilite ile karşılaşabiliriz. Ve biz yatırımcılarımıza şunu öneriyoruz. Dip noktasını tahmin etmek mümkün değil. Bu seviyelerden bu fona yatırım yaparak ama yatırımlarımızı zamana yayarak, önümüzdeki birkaç aya belki yayarak uzun vade için çok uygun maliyet noktaları oluşturabilirsiniz. Ve çok alsat olarak düşünmeden uzun vadeli bir yatırım olarak bu fon size çok büyük fırsatlar sunacaktır.
Evet, aslında tam da bununla ilgili Metin Bey'in sorusu var. RTG ve teknoloji fonlarını almak için erken değil mi demiş. Hı hı. İlk 3 ayın neler göstereceğini bekleyip Mart sonu gibi almak mantıklı olmaz mı diye sormuş Metin Bey.
O zaman da şöyle bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dediğim gibi dip noktasını tahmin etmek mümkün değil. Mart'tan önce bir rally'yi kaçırma imkanınız olabilir. O yüzden şu andaki seviyelerden maliyet oluşturmak için biraz zamana yayarak birkaç ay içinde eğer birikimlerinizi bu fona aktarırsanız uygun seviyeleri yakalamış olursunuz.
Yani kademeli olarak alım yapılabilir o vakte kadar belki diyorsunuz değil mi?
Evet.
Peki Haydar Bey'in sorusu da Haydar Aslaner, RTG fonunuzun teknoloji ağırlıklı fonlardan farkını nasıl açıklarsınız demiş. Gerçi biz söylediniz bir cümleyle ama bir daha tekrar ederseniz.
Teknolojinin belli bir temasına yatırım yapıyor. Yapay zeka ve robotik teknolojileri geliştiren şirketlere yatırım yapıyor. Ve fon portföyünü incelerseniz teknoloji şirketi olarak öne çıkan büyük şirketler yerine teknolojinin gelecek neslini temsil eden yapay zeka, otonom araçlar, savunma şirketleri, sağlık şirketleri gibi kendi sektörlerinde sürekli dönüşümü öngören, dönüşümü gerçekleştirmeye çalışan şirketlere yatırım imkanı sunuyor. Bu açıdan portföyleri de karşılaştırdığınız zaman diğer fonlardan farkını görebilirsiniz.
Evet. Baran Sel Bey'in de sorusu, RTG'nin yatırım yaptığı yabancı hisse senetlerinin temettü vermeleri söz konusu mu acaba demiş.
Temettü veren şirketler var aralarında ama karakter olarak temettü yerine büyüme potansiyeli sunan şirketler daha ön plana çıkıyor. Fonumuzu
Yeni kurulmuş
kurgularken de biz
gibi.
büyüme potansiyelini öngörerek kurguladık açıkçası.
Evet, bunlar daha yeni şirketler. Henüz temettü dağıtacak kadar bir belki karlılık elde etme durumları yok ama büyümeye daha ziyade burada aslında yatırım yapmak gerekiyor.
Temettü dağıtabilecek büyük şirketler de var işlerinde. Yani örnek vermem gerekirse çok bilinen, çok tanınan Google gibi, Microsoft gibi, Amazon gibi şirketler var. Tesla yer alıyor. Tesla temettü vermiyor ama Nvidia gibi, Taiwan Semiconductor gibi büyük şirketler var. Ama bu şirketlerin yanında daha az bilinen, yine büyük olmasına rağmen daha az bilinen UiPath gibi yazılım konusunda, yapay zeka konusunda çalışan şirketler de var. Temettü karakteristik olarak çok önemli bir noktada değil bu fon için. Bu fon büyüme potansiyelini sunan bir fon.
Sunan bir fon. Peki bu fon sentiment algo mu farklı mı bundan diye sormuş izleyicimiz. Ben de.
Sentiment algo derken bu fon algoritmik bir trade fonu değil.
Değil.
Yani bu fon yapay zeka ile yönetilen bir fon gibi algılanmaması gerekiyor. Bu fon yapay zeka konusunda çalışma yapan ve robotik teknoloji konusunda çalışma yapan şirketlere yatırım yapan bir fon.
Evet, yani isminde robotik kelimesi geçtiği için ben de ilk duyduğumda öyle bir izlenim edinmiştim aslında. Bunu açıkladığınız çok iyi oldu. Bu bir robotik yazılımla yönetilen bir fon değil sevgili izleyicilerimiz. Bu fon bu konuda çalışan şirketlere yatırım yapan bir fon. Dolayısıyla hani o
Bizim
farkı bilmek.
sistematik hisse senedi fonumuz da var ama bu fon o tarz bir fon değil.
Evet, peki Mustafa Kemal Krandağ da döviz endeksli mi diye sormuş fon için.
Biraz önce bahsettiğim gibi %70 oranında döviz cinsi yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Yabancı hisse senetleri ve ETF'lere. Ağırlıklı olarak Amerikan hisse senetleri var. Ancak onun dışında Fransa, İngiltere, Norveç gibi şirketler, Japonya hisse senetleri gibi global bir karakteri olan fon. %30 oranında da Türk lirası cinsi kıymetler. Döviz endeksi derken evet döviz yatırım imkanı dolaylı yolda sunan bir fon. Ama Türk lirası
Evet.
cinsinden bir fon kendisi.
Evet, yani siz TL'nizi yatırıyorsunuz. İçeride TL'niz dövize çevriliyor, gidip bu hisse senetleri satın alınıyor. Ve dolayısıyla siz aslında dövizle ilgili iniş ve çıkışlardan da fayda sağlıyorsunuz veya zarar ediyor da olabilirsiniz tabii ki. Hani bunu da söyleyelim. Döviz burada etken. Bir de Money Road diye bir izleyicimiz neden robotik ile sınırladınız diye sormuş. Bu sizin inandığınız bir tema herhalde değil mi? Öyle olduğu için.
Teknoloji teması içinde biraz önce bahsettiğim gibi en hızlı büyüme potansiyeli sunan tema. Aslında burada kendimizi sınırlamak değil, burada odaklanmak olarak düşünmek gerekir. Biz bu konuya odaklanmak istedik çünkü en fazla büyüme potansiyelinin bu alanda olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan da bu şekilde kurguladık fonumuzu.
Evet.
Yalnız bir şey ekleyeyim. Sadece robotik teknolojiler değil, yapay zeka ve robotik teknolojiler. Yani takip ettiği Nasdaq endeksi AI Robotic Technologies endeksidir. AI yani Artificial Intelligence, Robotic Technologies. Yapay zeka ve robotik teknolojiler değişken fonu. Bu konuda çalışan şirketler. SPK yapay zeka isminin kullanmasını tam da bu sebepten istemedi. çıkarttı onu isminden. Nedeni şu, yapay, siz dedik o izlenim varmış ya Serra Hocam, yani robotik yönetiyor bunu. Hayır, bu robotik alanına yatırım yapıyor. Şimdi bir de yapay zeka geçseydi isminde, herkes bunun yapay zeka kullanılarak hisse seçtiğini düşünecekti. Evet. Öyle değil. Bu basitçe geleneksel derken yani daha basit, o alanda çalışan şirketlere yatırım yapıyor. O teknolojiyi kullanan şirketlere de yatırım yapıyor. Bir örnek vereceğim. John Deere şirketi biliyorsunuz dünyanın en büyük traktörlerini yapan şirkettir. Böyle yeşil, görkemli traktörler. Robotik teknolojisini kullanan bir şirket, önem veriyor. Hani böyle tarlaları şoför olmadan süren traktörler falan var ya. Dolayısıyla bu teknoloji kullandığı için bizim fonumuzda o hisse de var, o şirket de var. Yani o da o alanda çalıştığı için onu da dahil ediyoruz. Onun gibi böyle şey örnek var mıydı Ali, aklına gelen?
Tabii ki. Bir yandan bir Avrupa ile ilgili soru da geldi. Mesela İngiltere'den Kinetic Group, Fransa'dan Dassault gibi savunma şirketleri var. Sağlık sektöründen bahsettim. Intuitive Surgical gibi sağlık konusunda tanı ve tedavi konusunda yapay zeka ürünleri geliştiren şirketler var. Çip ve yarı iletken teknolojileri çalışan şirketler var. Nvidia gibi. Belki bir enteresan bir örnek BlackBerry. BlackBerry bildiğiniz gibi eskiden telefon üreticisi olan bir şirketken kendini dönüştürmüş ve siber güvenlik alanında önemli gelişmeler üreten bir şirket. Bu açıdan farklı sektörlere ama tüm sektörlerde bu yapay zekaya ve robotik teknolojiye dayalı dönüşüme odaklanmış şirketler var fonun portföyünde.
Robotik derken de sadece şeyi anlamayalım. Hani böyle fabrikadaki robotlar var ya iş yapan. Otomasyonu bir robotik olarak düşün. Yani bir süreci otomatize etmek, yani insan olmadan bir işi yapıyor olmak otomasyondur. Orada da daha sofistike bir şekilde süreç planlandığında artık o robotik teknoloji şeylerine giriyor. Bir örnek daha vereyim ben, şimdi aklıma geldi. Bizim tabii bu fonda Türk şirketleri de olmak zorunda. SPK öyle izin veriyor. Değişken fon ya. Değişken fon şey demek. Yani yabancı menkul fonu değil bu. Tamam, çoğunluğu yabancı menkul %65, %70 ama %30'u bu alanda iş yapan yerli şirketlere yatırım yapmak zorundasınız diyor SPK. Hani diyeceksiniz ki Türkiye'de robotik işi yapan çok mu şirket var? Çok yok ama o alana dokunan şirketleri portföyüne alıyoruz. Örneğin Tofaş'ı ekledik biz geçenlerde şu açıklamasından dolayı. Tofaş'tı değil mi Ali? Yanılmıyorum.
Tofaş, evet, Tofaş.
Tofaş vizyoner bir iş yapıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile yapay zeka alanında araştırmalar yapmak üzere bir proje açıkladı. Bu bizim açımızdan dikkat çekiciydi. Yani Tofaş'ı da fonun portföyüne dahil ettik. Fonun bir amacı da şu, SPK şunu amaçlıyor. Tamam, siz Türkiye'de topladığınız parayla bu temaya yatırım yapıyorsunuz. Global şirketlere bir anlamda fon sağlıyorsunuz. Ya onun üçte birini de yerli şirketlere sağlayın. O alanda niyet gösteren, o adama o alanda kendisini geliştirmek isteyen şirketlere de benzer imkanı sağlayın diyor ki bence mantıklı. Biz de yapay zeka ve robotik konusunda en ufak bir çaba, niyet gördüğümüz şirketleri, yerli şirketleri de fonumuza dahil ediyoruz.
Evet. Peki Oğuzhan Bey'in sorusu, komisyon oranını soruyor, yönetim ücretini soruyor yeni fonunuzla ilgili. Buradaki belirlediğiniz yönetim ücreti ne kadardır acaba Ali Bey?
%2 olarak bu fonumuzu kurguladık. Bunu da değiştirmeyi düşünmüyoruz. Biraz rakiplerimize oranla biraz daha rekabetçi davranıyoruz burada. Çünkü yatırımcılarımız da bizi buradan değer yaratmak istiyoruz. O yüzden %2 olarak devam edeceğiz.
Evet. Şimdi bir RTGLG sorular gelmeye devam ediyor ama ben başka bir fonla ilgili bir sorumuz var. Onu da sormak isterim. Aya ile ilgili. Sizin temettü fonunuz. Aya fon yatırımcısıyım demiş Görkem Bey. İlk temettümüzü aldık. Umarım bu fon uzun ömürlü olur. Fon temettü hisseleri dışında yaklaşık yüzde kaç büyüme veya ileride temettü verme potansiyeli olan hisse taşıyor diye sormuş. Bunu Mehmet Bey'e mi yönlendireyim? Ne dersiniz?
Yani şöyle, bu AYA'nın ilk temettüsü %4.4 dedi mi Ali?
Evet, %4.4.
Ondan ama biraz orada, daha düşük.
Orada şöyle bir şey oldu. Biz bu fonu Nisan ayında dönüştürdük ve ilk 6 ayın 4 ayında aslında bu bir temettü portföyü değildi. Ve ona göre portföy kurgulanmamıştı. O yüzden %4.4'ten daha fazla olacak gelecek ayın Temmuz ayında. Onu çok gösterge olarak almamak lazım.
Temmuz değil de Ocak ayının başında ödeyeceğiz ya bir tane.
Ocak'ta ödeyeceğiz ama Ocak'ta da biliyorsunuz genel olarak temettüler şirketler tarafından yılın ilk yarısında ödeniyor. Yani yılın ikinci yarısında da biraz temettü oranları düşük oluyor. Yani asıl yüksek oranda temettüyü gelecek yılın Temmuz ayında bekleyebilir yatırımcılarımız.
Hı hı. Orada şöyle bir esnekliğimiz var, onu da söyleyeyim. Biz Ocak başı yılın ikinci yarısında aldığımız temettülere bakacağız. Düşük çıkarsa onu bir miktar kendimizin yüksek tutma seçeneğimiz var. Yani kendi dağıtacağımız temettü aldığımız temettüden düşük olmayacaktır. Fon kendi tahsil ettiği temettüleri dağıtacak en az. Üstüne de ekleyebiliriz. Yani o biz orada bir elimiz serbest. Yani ben şunu söyleyeyim size. Hiçbir zaman aldığımız temettüden daha azını dağıtmayacağız. Daha fazlasını dağıtacağız. Ya en az onu dağıtacağız veya belki biraz üstünü de dağıtacağız.
Evet.
Belki Ocak tabii. ayındaki temettüleri biz kendi inisiyatifimizde biraz yüksek tutarak o yılın birinci ve ikinci yarısını biraz dengeleyebiliriz.
Evet.
Şöyle tamam. de şu sorunun son kısmı ile ilgili de temettü karakteri olmayan hissesini de taşıyoruz. Bunu yaparken de BIST 100 endeksinden çok fazla fonun getirisine ayrışmasını istemiyoruz. O yüzden BIST 100 endeksinde ya da BIST 30 endeksindeki yüksek ağırlıklı bazı şirketleri de getiri potansiyeli açısından fon portföyünde taşımaya devam ediyoruz.
Evet. Ali Bey, hazır sizi ekran almışken RTG ile ilgili bir soru var. Biraz detay bir soru olabilir ama hani cevaplayabilir misiniz? Haydar Bey'in sorusu. En büyük payı ayırdığınız RTG'de diyor. ROBTUS ROBT diye herhalde okuyabiliriz. Evet, şirketinin evet. faaliyeti onu sormuş.
O bir ETF. Biz bu fonu kurgularken yabancı hisse senetleri için Nasdaq'la bir lisans anlaşması yaptık. Nasdaq'ı hep borsa olarak biliyoruz ama Nasdaq'ın bir de bir endeks hesaplama, endeks yayınlama işi var. New York'ta çok büyük bir araştırma ekibi var ve endeks dizayn ediyorlar. Onlar tarafından kurgulanan bir endeksi takip ediyoruz global hisse senetleri tarafında. Bu ETF'de yine Amerika'da kurulmuş bir ETF. Bizimle aynı endeksi takip eden bir ETF. Neden bunu alıyoruz? Çünkü biz Türkiye'den bazı piyasalarda işlem yapamıyoruz. Çin hisse senetleri gibi bazı hisse senetlerinde bazı piyasalarda ya maliyetler çok yüksek, yatırımcı için zarar verici düzeyde maliyetler yüksek. Bu yatırım yapamadığımız piyasalara dolaylı yoldan yatırım sağlamak için bu ETF'i kullanıyoruz. O yüzden de onu portföye dahil ettik. Yabancı hisse senetleri tarafındaysa biz... Her ay başında var olan portföyümüzü eşit ağırlıklı olarak yeniden dengeleyeceğiz. Yani hepsini eşit ağırlıklı taşıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ama ay sonu raporlarında bazılarının ağırlığının daha yüksek olduğunu göreceksiniz. O da ay içindeki değer artışları nedeniyle. Aslında biz bütün hisse senetlerimizi eşit ağırlıklı taşıyoruz.
Evet, izleyicimiz gene bu siz ETF'lerden bahsettiniz. RTG fon dağılımına baktım da direkt yabancı hisse değil ETF'ler sepeti sanki gibi demiş ama yabancı hisse de var değil mi?
Bir ETF dışında hepsi yabancı hisse senedi. Sadece o robot US bir ETF. Geri kalan hepsi hisse senetleri. Ağırlıklı olarak Amerika ama dediğim gibi Avrupa ve Japonya'da var.
Şimdi izleyicilerimizden şöyle bir soru da gelmiş. Onu da yönlendirmek isterim. Biraz geniş bir soru hakkında aslında ama Nurullah Aksu'nun sorusu. Belki Mehmet Bey'e sormam gerekir. Serbest fonlarınızla ilgili bilgi istemişler ama çok sayıda tabii serbest fon nasıl verilir bu program yeter mi orada bilgi vermeye bilemiyorum ama hani siz burada izleyicilerimize serbest fonlarınızdan istediklerinizi biraz anlatabilir misiniz ya da oradaki hani yatırım stratejinizi söyleyemedim.
Yani serbest fon, değişik serbest fonlarımız var. Bir tanesi örneğin Eurobond fonu. Dördüncüydü değil mi Ali? Dört. ANZ,
evet,
yani
dördüncü sermayemiz Eurobond fonu.
Adana, Niğde, Zonguldak. Onun içinde tamamen Türk Eurobondları taşıyoruz. Onun stratejisi çok net, belli. Onun dışında bir tanesi para piyasası fonunun biraz daha fazla getireni. DGH kaçtı, ben unutuyorum sırasını.
O üçüncü serbest fon.
Üç, evet, üçüncü serbest fon. Bir takım serbest fonlarımız dışarıya satılmıyor. Oradan çok soru ve şey alıyoruz. Mesela bir tanesi getirisi çok çok çok yüksek, dikkat de çekiyordu. Onu sık sık açıklıyorum, tekrar açıklayayım. Onun portföyünde daha önce default etmiş özel sektör tahvilleri var. Onları kurum üstüne devralmıştı. Yatırımcılar fondan çıktığı için kurum onları mecburiyetten, kurum derken ata portföy, ata yatırım, şirket sermayesiyle onları devraldı ve o fonun içine koydu. Dolayısıyla orada şirketin yatırımı var. O ÖST'lerden biri ödeme yapınca, yani düşünün, fonun içinde atıyorum 100 bin lira var, 400 bin lira yeni ödeme yaptı. Bir anda fon böyle 5 katına zıplamış gözüküyor. O getiriler yanıltıcıdır. Şey değildir onlar. Onları ölçü almayın. Onu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü yani oradaki getiriler şey değil. Fonların yatırımcı sayısına bakın şeyden, Tefas'tan. Eğer çok az yatırımcı görüyorsanız onun altında örneğin, o fonlar gerçekte şey değil, kolektif yatırım aracı olarak dışarı açık değil. Onlar özel amaçlı kurulan fonlardır ve içindeki risk herkese hitap etmez. Özel amaçlı dediğim için özellikle söylüyorum, özel amaçlı. Oradaki risk çok spesifik bir risktir. Biz o tür fonları dışarıya açamayız, yani yatırımcıya satamayız. Çünkü oradaki risk bambaşka bir risk. Özel bir pozisyon taşınıyor olabilir, ki öyledir. Sadece bizim değil, piyasada böyle çok fon var. Dolayısıyla yatırımcı sayısına bakın. Eğer çok az ise, 1, 2, 3, 5 onu geçmiyorsa, anlayın ki o fon aslında bir serbest şey değil, yani böyle yatırımcıya açık bir fon değil. O yüzden hepsine değinmek istemiyorum. Çünkü bu tür fonlar var. Bizde de var, başka portföy şirketlerinde de var bir sürü. Ben bizim dışarıya açık olan yatırım serbest fonlarımıza değindim. Yakında belki şey çıkartacağız, istatistiksel arbitraj fonları. Onlar da serbest fon bünyesinde olacak. Ha, onlar yatırımcıya açık olacak. Ama şu anda yatırımcıya açık olan serbest fonlarımız.
Şey ekleyebiliriz, fon sepeti serbest fonumuzu ekleyebiliriz. Fon sepeti, evet, serbest fonumuzda da yabancı ETF'ler ve yerli yatırım fonlarına yatırım yapıyoruz. O da yine yaklaşık %70 oranında yabancı ETF'lere yatırım yapıyor. Belki onu
kodu şey, AAS, yani Adana Samsun. Yabancı borsa yatırım fonu, yani global çeşitlendirme sağlıyor size. Onu da dışarıdan bir danışmanlıkla yönetiyoruz. İçindeki ETF'ler belli bir algoritmayla seçiliyor. Ama geçen sene global piyasalar negatif, çok negatif olduğu için yeterli performansı henüz görmedik. Fakat 2023'te global piyasalar yukarı dönerse orada daha iyi bir getiri bekliyoruz.
Performans. Evet. Metin Bey'in sorusu da, bazı fonlar yılbaşı itibariyle fon yönetim ücretlerini arttırıyorlar. Ata portföyün davranışı ne olacak? Hani siz de böyle bir artışa gidecek misiniz? Zaten yönetim ücretleri yüksek değil mi, demiş Metin Bey.
Ya çok doğru söylüyor açıkçası. Ben de aynı şeye katılıyorum. Fonlar büyürken yönetim komisyonlarının arttırılması değil, azaltılması gerekiyor. Fonlar büyüyor zaten ve ticari olarak daha yani portföy şirketleri para kazanmaya başladılar, yani son 1-2 yıldır. Öncesinde kazanmıyorlardı, doğrudur. O yüzden yönetim komisyonlarını yüksek tutmakta haklıydı sektör. Ama şimdi fonlar büyümeye başlamışken yönetim komisyonlarının bence de artmıyor olması lazım. Sektörün büyüklüğü, bugün bir Takas Bank'ın bir açıklaması vardı, belki gördünüz. Her türlü fonu dahil ettiğimiz zaman 1.1 trilyonu geçti. Tabii bunların hepsinden aynı yönetim komisyonu kazanılmıyor. Özellikle emeklilik yatırım fonlarından portföy şirketleri çok az para kazanıyorlar. Yani inanamazsınız. Hemen hemen hiç kazanmıyorlar. Ki o 400 milyar ama diğer taraftan yatırım fonlarının büyüklüğü yaklaşık 500 milyar en son benim aklımdaki rakam. Bu yatırım fonlarından %1, %2 bunlar makul ücretlerdir. Yani %1, %2 makul bir ücrettir. %3'lü rakamlar bana evet yüksek geliyor. Yani Türkiye'de bu sektörün, bizim sektörün hani yönetim komisyonlarının %3'lere değil de %2'lerin altına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz artış planlamıyoruz. Aksine geçtiğimiz dönemde bazı fonlarda yönetim komisyonlarımızı kademeli düşürdük. Şu an bizimki makul bir yerde duruyor. Yani hisse senedinden örnek verelim. İkinci hisse senedi fonumuz, AAV en büyük fonumuz, %1.95, yani %2'nin altında. Ben onun tam böyle karar olduğunu düşünüyorum. Yani %2'nin tam karar olduğunu düşünüyorum. %2'nin üstü 3'e yakın ücretler bence pahalı. 2'nin altı makul. Sektör büyüdükçe bunlar daha da aşağıya gelecektir. Evet. Yani bugün arttıranlar hangi rasyonelle arttırıyorlar bilmiyorum ama tamam bu sene getiriler çok çok yüksek. Şunu düşünüyor olabilirler. Hisse senedi fonumuz örneğin bizim TLZ kaç getirmişti Ali son 12 ayda veya yılbaşından beri?
%223 getirmişti en son aklımda kalan getiri.
Bizim oradaki yönetim komisyonumuz kaç? 2 mi?
2.25.
%2.25. Şöyle düşünün Serra Hocam. Fon %220 getirmiş. Siz oradan sadece 2.25 alıyorsunuz. Yani fonun getirisinin %1'ini alıyorsunuz aslında. Bu şekilde düşünürseniz. Bazı kurumlar diyor ki çok azını biz alıyoruz. Yani sadece %1'i getirinin çok az. Fakat ben de şunu söylüyorum. Gelecek sene getiriler böyle olmayabilir. O zaman yönetim komisyonlarınız getiriye göre pahalı kalmayacak mı? Bu sefer de düşürmek için mi SPK'ya gideceksiniz? Yani bu denklem bence böyle. Biraz değişik şeyleri ekledim ama ticari olarak değil de yatırımcı açısından ve ticari portföy şirketleri ve yatırımcı sektörün bütününü düşündüğümüzde bence fonlar büyüdükçe yönetim komisyonlarının artması değil azalması lazım. Ben bu denklemi böyle görüyorum.
Evet. Peki. Şimdi son iki sorumuza geçelim. Bunlardan birisi önümüzdeki dönemde ön plana çıkacağını düşündüğünüz ata portföy fonu var mı acaba diye sormuş Bilgin Bey. Yani ata portföy fonu veya fonları önümüzdeki dönem için.
Yani biz bu RTG'yi özellikle ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Robotik teknolojiler değişken fon. Tarım ve gıdanın da orta ve uzun vadede çok önemli bir tema olduğunu düşünüyoruz. Ki orada şöyle bir gelişme de var tarım ve gıda ile ilgili. Sadece biz düşünmüyoruz. Yani sektörün en büyük emeklilik şirketlerinden biri de aynı şeyi düşünüyor. Bize şöyle bir yönetim verdi. Bir fon sepeti fonunun içine sektördeki bütün ve tarım ve gıda fonlarını alarak onlar için bir portföy oluşturacağız. O da yüz binlerce katılımcısına bunu sunacak. Yani bu tarım ve gıdanın son aylarda böyle gıda fiyatları biraz yatay gidiyor, hatta biraz gevşek gidiyor, ona bakmayın. Bu tema yatırım portföylerinde mutlaka bulunması gereken bir tema diye düşünüyorum. %5-10 mertebesinde portföyünüze bunu dahil edin. Her ay ufak ufak alımlar yapın bütçeniz mertebesinde. Robotikte de aynı şekilde Nasdaq'ın %30 düştüğü bir sene. Ben 30 yıldır takip ediyorum Serra Hanım. Nasdaq ne zaman %20'den fazla düşmüşse o bir yatırım fırsatı olmuştur. Çünkü dünyanın en başarılı şirketleri Nasdaq'ta işlem görüyor. Bir de altın fonunu ekleyebilirim. Yani altında da doların zayıflamaya başladığı bir dönemde önümüzdeki sene altın biraz daha iyi performe edebilir. Biz de bu yüzden bir altın fonu kurma girişimimiz var. Aslında kabul de geldi. Katılım altın fonu olacağı için biraz süreci uzun sürüyor. Katılım fonlarında daha detaylı süreçler var. Aralık ayında çıkartmayı düşünüyorduk ama ocağa kalıyor gibi. Yani 2023'te ben portföylerde %10 mertebesinde altın kıymetli maden bulunmasında fayda görüyorum.
Evet. Peki ben Ali Bey'e sorsam, ben son iki soru demiştim ama yine bir soru daha geldi. Onu da yönlendireceğim sonra Mehmet Bey'e. Direkt dolar ile işlem yaptığınız bir fonunuz var mı? Bu serbest fonlar üzerinden zannediyorum. Yani diğer yatırım fonları tarafında dolarla işlem yapılan bir fonunuz yok değil mi Ali Bey? Bildiğim kadarıyla.
Dolar ile işlem derken eğer dolar cinsinden fona... Dolar. Direkt olarak yatırım yapmaktan bahsediyorsanız evet bizim aynen. Dördüncü serbest fonumuz dolar cinsinden yatırım yapabileceğiniz bir fon. Ama diğer evet. Fonlarımız TL olarak alım veya satım yapıyorsunuz ama RTG ve ELC'de %70 oranında biz onu yabancı kıymetlere yatırım yapıyoruz. Yine bir dövize endeksli bir pozisyon var bu fonlarda. Ama dolar evet. Cinsinden sadece dördüncü serbest fonumuz yani Eurobond fonumuz var şu anda.
Kodu da ANZ, Adana, Nazilli, Zonguldak. Oradaki dolar yatırımın çok önemli bir vergi avantajı var. Onu eklemeden geçmeyeyim. Yani siz 10 bin dolar yatırdığınızda diyelim ki bir sene sonra 12 bin dolar oldu çıkıyorsunuz. 2 bin dolar kazancınız var. %10 stopaj 2 bin dolar üzerinden kesiliyor. Yani 200 dolar kesiliyor. TL üzerinden de aynı fona girebilirsiniz. Kıyaslamak açısından söylüyorum. TL üzerinden girerseniz TL kazancınız üzerinden %10 stopaj uygulanıyor. Bu sefer kur farkı gelirinden de %10 stopaj ödemiş oluyorsunuz. Eurobondlarda böyle bir istisna ve önemli bir avantaj tanıdı maliye ki bu çok önemlidir. O yüzden Eurobond fonları, Eurobond fonunun adında döviz veya dolar yazması lazım. Böyle bakarsanız parantezinde dolar veya döviz yazar. Anlayın ki dolar yatırırsanız oradaki stopaj dolar kazanç üzerinden kesilecek. Bu güzel bir vergi avantajıdır. Şimdi benzer bir şey TL fonları için geldi. Ona da ayrıca belirteyim. Bu bireyleri değil de şirketleri ve kurumları ilgilendiriyor TL. Fonun ibaresinde parantezinde TL görürseniz bu fon sadece TL ürünlere yatırım yapıyor demektir. Hiçbir şekilde dolara, altına yatırım yapmasını istemiyor maliye. Eğer diyor dolar, altın onlardan kaçınıp da sadece TL ürünlere yatırım yaparsan bu sefer oradan edilen kazancı kurumlar vergisinden muaf ediyor. Bu o kadar önemli bir avantaj ki şöyle düşünün. Kurumlar %23 veya %25 kurumlar vergisi ödüyor. Fonlardan elde ettikleri kazançlar bu şeye tabi, kurumlar vergisine tabi. Ama fon eğer TL fon ise tamamen muaf ediyor. Yani bir anda %23'lük vergi yükünden kurtulmuş oluyor. Şirketler için çok önemli bir avantaj bu. Hangi fonlar TL fon derseniz bir kere hisse fonlar sadece Borsa İstanbul'daki hisselere yatırım yapan fonlar TL fon. Çünkü ürün tamamen TL. Bütün para piyasası fonları TL fon. Tahvil bono fonları TL fon. Zaten baktığınızda görürsünüz. Ama bunlar dediğim gibi bireyi ilgilendirmiyor. Bu şirketleri ilgilendiren bir avantaj, TL fon avantajı. Ama biraz önce söylediğimiz döviz, dolar fon avantajı, o ise bireyleri ilgilendiriyor. Bireyler açısından bir vergi avantajı sağlıyor. Evet. Vergi konusu biraz karmaşıktır. Kafa evet. Karıştırmadan basitçe anlatmaya çalıştım.
Evet, evet gayet
umarım anlaşılmıştır.
Yok yok gayet güzel anlaşıldı. Yine de tabii eğer akıllarında soruları olursa yatırımcılarımız muhakkak mali müşavirlerine de sormalarını tavsiye edelim buradan. Son soruyu da Mehmet Bey size sormak istiyorum. Emre Bey'in sorusu. Bireysel portföy yönetimi hizmetiniz hakkında bilgi alabilir miyiz demişler.
Özel portföy yönetimi demek istiyor zannedersem. Şimdi özel portföy yönetimi var ama belli bir montanın üzerinde var. Yani o da 10 milyon gibi bir alt limit. Yani onun altındaki portföyleri biz bireysel olarak yönetme imkanımız yok. O kadar geniş bir kadromuz yok. Ama şöyle bir çözüm bulduk. O portföyler de gelirse alıyoruz onları. Onları fonlarımızla yönetiyoruz. Yani kişinin fonunu biz dağıtıyoruz içeride. %35 hisse, %35 döviz, işte %25 tematik fonlar diye bir dağılım sağlıyoruz. Onu yönetiyoruz. O şekilde bir hizmetimiz var. Daha da düşük montanlar gelirse işte 1 milyonun altı gibi orada da değişken fonlara yönlendiriyoruz. Çünkü bu değişken fonlar zaten kendi içinde varlık dağılımını yapıyor. Onların da isimlerini vermek gerekirse bir tanesi bizim çoklu varlık değişken fonumuz ki risk seviyesi düşüktür. kodu AAK, Adana, Adana, Kayseri. Diğeri birinci değişken fonumuz, onun risk seviyesi bir miktar daha yüksektir. Onun da kodu AED, Adana, Edirne, Diyarbakır. Bunları niye söyledim? Çünkü bu değişken fonları siz de alabilirsiniz Tefas üzerinden. Yani ille de bize getirip portföy yönetim hesabı açmanıza gerek yok. Hangi bankadan olursa olsun gidip kendi değişken fonunuzu, diyorsanız ki benim risk profilim biraz daha yüksek, o zaman AED'yi alabilirsiniz. Ben biraz daha temkinliyim diyorsanız o zaman AAK'yı alabilirsiniz. Fon size zaten portföy yönetimi dağılım hizmeti veriyor kendi içinde.
Evet. Mehmet Bey, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Zannediyorum Ali Bey'in internetinde son dakikada bir sıkıntı oldu. Kendisi düştü hattan gördüğüm kadarıyla. Şimdi gelirse onu da tekrar içeriye alırız. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Peki şimdi bizim sizinle bu aslında 2022 için son programımız olacak. İnşallah 2023'te tekrar görüşürüz. Yatırımcılarımıza 2023 için tavsiye anlamında neler söylersiniz? Ali Bey de geldi, onu da alalım.
Merhabalar, pardon. Merhaba. Sorunuzu kaçırdım ama.
Ben Mehmet Bey'e yatırımcılarımıza 2023 için neler tavsiye ederler onu sormuştum. Buyurun.
Ya benim tavsiyem, öncelikle bu programları yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Ciddi bir finansal okuryazarlık hizmeti bu. Sosyal medya üzerinde de bu faaliyetler çok çok arttı. Biz bugün mesela talep üzerine kendimiz bir finansal okuryazarlık yarışması başlatacağız. Yani her hafta bir iki soru sorup doğru cevap verenlere kitap hediye edeceğiz. Türkiye'de finansal okuryazarlığın ben artmaya başladığını son 2-3 yıldır görüyorum, takip ediyorum. Bunu çok önemli buluyorum açıkçası. Çünkü yatırım danışmanlığı hizmeti maalesef yok. Olmayınca herkes kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalıyor. Bu da finansal okuryazarlığın artmasını daha da zaruri hale getiriyor. Benim burada tavsiyem yatırımcılara... Finansal okuryazarlığın 3 tane temel kuralı var. Onu her zaman tekrar ediyorum. 1, dağılım yapın. Yani sepeti dağıtın. Bu çok önemli. 2, enflasyonun etkisini anlayın. Bu da çok önemli. Yani enflasyon çünkü paranızı, değerini kaybettiriyor. Ona karşı önlem almaya çalışın. 3.'sü de bileşik getirinin uzun vadede önemini kavrayın. Einstein'ın bir ifadesi vardır ya, bileşik getiri görecelik kuramından bile daha kuvvetli bir formüldür diye. Yani uzun vadede istikrarlı getirilerin ne kadar kar topu etkisiyle büyüdüğüne inanamazsınız. Bugün yine sosyal medyada vardı, belki fark ettiniz. Getiri, hangi hesaplarda en fazla getiri sağlanmış diye bakıldığı zaman vefat eden kişilerin hesaplarındaki getirilerin çok çok yüksek olduğu görülmüş. Bilmiyorum fark ettiniz mi o şeyi, paylaşımları. Neden? Kişi vefat etmiş, portföyündeki hisse senetleri aynen duruyor. Belki yıllar geçmiş. O portföylerin aktif işlem yapan, daha dinamik yönetilen portföylerden daha iyi getiri yaptığı fark edilmiş. Bu çok önemli bir şeydir aslında. Demek ki doğru seçilmiş hisse senetleri uzun vadeli tutulursa sizin sık sık trade ettiğiniz, ne yapayım diye kafa yordunuz portföylerden daha iyi getiri sağlayabiliyor. Evet, bu da uzun vadenin önemini, uzun vadenin önemini vurgulayan bir araştırma sonucu. Ben burada bahsederek hem teşekkür edip hem de sizlere, yatırımcılara iyi bir 2023 senesi şimdiden dilerim.
Aynı şekilde Ali Bey, Mehmet Bey, programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize bilgilerinizi aktardınız, görüşlerinizi aktardınız. Çok sağ olun.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Sevgili izleyicilerimiz, çok güzel bir hafta diliyoruz hepinize. Görüşmek üzere bir dahaki programımızda. Hoşça kalın.